bir fabrikanın o devasa makinelerini plastiğe sarılı kalın kabloların çalıştırdığını düşünüyorsan aslında büyük bir parçayı gözden kaçırıyorsun. Yani o sistemleri ayakta tutan panoların içindeki gizli otoyollar var.
Baralar ya da hani sektörde bilinen adıyla bakırlamalar, bugünkü derinlemesine incelememizde bu yassı metallerin neden devasa tesislerin kalbi olduğunu senin için çözüyoruz.
Evet, yani belgeleri ilk incelediğimde şey diye düşünmüştüm. Hani bunlar sadece fabrikalar için süslü birer uzatma kablosu mu acaba?
Çoğu kişi öyle sanıyor maalesef. Ama binlerce amperi, hani neredeyse sıfır kayıpla taşıyan bu dikdörtgen kesitli mühendislik harikaları sadece elektrik taşımıyor.
Hı hı.
Koca bir sistemin, kelimenin tam anlamıyla erimesini veya patlamasını önlüyorlar. Senin projelerinde kurduğun o devasa altyapıların gizli kahramanları aslında bu metal bloklar.
İnanılmaz ya gerçekten. Peki neden yassı bir metal? İşin içine binlerce amper giriyorsa, bildiğimiz o kalın, yalıtkanlı kabloları kullanmak daha mantıklı değil mi? İzole edilmiş bir şeyi çekmek bana hep daha güvenli hissettirmiştir.
Elektrik akımı nispeten düşükken, evet haklısın. Fakat binlerce amperden bahsetmeye başladığımızda fizik kuralları tamamen değişiyor.
Nasıl yani?
Şöyle düşün, kablolar yuvarlaktır ve ısıyı merkezlerinde hapsederler. Oysa açık ve havalandırılımlı bir bara düzeni, o yassı yüzeyi sayesinde ısıyı inanılmaz bir hızla havaya dağıtır.
Mantıklı. Geniş yüzey alanı var sonuçta.
Aynen öyle. Mesela sadece 100 milimetreye 10 milimetrelik bir bakır bara düşün. Bu küçücük kesit yaklaşık 1500 ila 1600 amper akımı rahatça taşıyabilir.
Oha! O kadar küçük bir alandan mı geçiyor bu akım?
Evet, ayrıca eş değer bir kablolamaya göre %50 ila 60 oranında da alan tasarrufu sağlar.
Bekle, o zaman iş sadece ısı ve alandan ibaret değil. Yani çok yüksek akımlar geçerken iki iletken yan yana durduğunda devasa bir elektromanyetik alan oluşur.
Kesinlikle öyle.
Bu baralar kısa devre anında dev birer elektromıknatısa dönüşüp birbirini fiziksel olarak itiyor veya çekiyor olmalı o zaman.
Tam üstüne bastın. Hani standartlar var ya, TSEN 6149 standardı.
Hı hı, biliyorum.
Onun kısa devre dayanımını bu kadar katı ölçmesinin sebebi tam olarak bu elektromanyetik şiddettir. Bir arıza anında o baralardan geçen on binlerce amper metalleri saniyeler içinde devasa bir manyetik güçle birbirine çarptırabilir.
İnanılmaz bir güçten bahsediyoruz.
Aynen. Kablolarla bu görünmez fiziksel şiddeti, o savrulmayı kontrol altında tutmak hani neredeyse imkansızdır.
Vay canına. Eğer bu metaller kısa devre anında böyle tonlarca liralık bir kuvvete maruz kalıyorsa malzemenin kendisi de kritik hale geliyor. Bakırın iletkenlikte referans olduğunu biliyoruz ama alüminyum çok daha hafif bir alternatif.
Evet öyle.
Yani bakır iletimin Ferrari ise alüminyum bir kamyonet midir? Bu kadar strese dayanırken neden sadece alüminyum kullanıp ağırlıktan kurtulmuyoruz?
Alüminyum da sıkça kullanılıyor aslında ama bir bedeli var tabii. Bakırın iletkenliği standartın zirvesidir. Alüminyumun aynı akımı taşıyabilmesi için bakırın 1,6 katı kesite ihtiyacı var.
Yani daha geniş bir alana yayılması gerekiyor.
Doğru. Daha fazla yer kaplar ama hani dediğin gibi bakırın sadece 1/3 ağırlığındadır.
O zaman hani büyük ama hafif bir otoyol istiyorsak alüminyum, kompakt ve dayanıklı bir otoyol istiyorsak bakır seçiyoruz. Peki ya panonun içinde bu ikisini birleştirirsek ne olur? Yeri geldiğinde hafiflikten, yeri geldiğinde kompaktlıktan faydalansak falan?
Bunu sakın yapma. Bakır ve alüminyumu doğrudan birbirine temas ettirdiğinde aralarında kimyasal bir reaksiyon başlar.
Ciddi misin? Niye ki?
Tıpkı bir pilin içindeki farklı metaller gibi davranıp birbirlerini yemeye, çürütmeye başlarlar. Buna galvanik korozyon diyoruz. Kendi kendini yok eden bir pano istemiyorsan bunları özel yalıtkan malzemeler olmadan asla yan yana getirmemelisin.
Anlaşıldı. Temas kesinlikle yok. İşin üretim kısmı da bayağı çetrefilli görünüyor bu arada. Hani metali seçtik diyelim, bu kalın blokları şekillendirmek boru bükmeye benzemez herhalde. Sonuçta 10 milimetre son metalden bahsediyoruz.
Uzaktan kolay görünür ama hani hiç benzemez. 3 temel adım var aslında.
Kesme, delme, bükme mi?
Aynen. Delme işleminde standart bir emon civata deliği açmak için bile hani yaklaşık 7,4 tonluk bir zımba presine ihtiyacın var.
7,5 ton. Sadece bir delik için.
Evet. Bükme ise apayrı bir baş ağrısı. Metalin doğası gereği hani bir geri yaylanma huyu vardır. Sen onu makineyle 90 derece bükersin, o içindeki stres yüzünden 88 dereceye geri esnemeye çalışır.
İşte bu yüzden insan gücü değil hidrolik kontrollü makinelere ihtiyaç duyuluyor. Yoksa o montaj panonol içinde milimetrik olarak kesinlikle yerine oturmaz. Çoğu atölyenin o hani üçü bir arada makinaları kullanmasının sebebi de bu olsa gerek.
Kesinlikle.
Peki, her şeyi doğru makinayla yapsam bile süreci batıracak o en büyük amatör hatası nedir?
Yüzey hazırlığı. Eğer kestiğin veya deldiğin yerlerde küçücük bir çapak bırakırsan ya da hani kaplama öncesi yüzeyi kimyasallardan tamamen arındırmazsan...
İki metal tam yapışmaz birbirine.
Çok doğru. İki metalin temas yüzeyi azalır, elektrik akımı da bu dar boğazdan geçerken çok ciddi bir dirençle karşılaşır. Ve hani o minicik çapak tüm panonun sinsice içeriden ısınıp alev almasına neden olabilir.
Çok korkutucu bir detay. Yani kilogram üzerinden hesaplanan bu yassı profiller aslında tüm güvenliğin bel kemiği olan mühendislik harikalarıymış.
Aynen öyle. Sistemdeki o vahşi doğayı hizaya sokan sessiz muhafızlardır onlar.
O zaman bugünkü dosyamızı kapatırken şunu bir düşünmeni istiyorum. Bir proje için bara seçerken genellikle sadece normal çalışma şartlarına, yani sürekli akıma odaklanılır. Her şey tıkır tıkır işlerken o baralar sadece elektriği iletiyor gibi görünür.
Hı hı.
Fakat ani bir kısa devre patladığında o devasa elektromanyetik alanın yarattığı şiddet, eğer barayı tutan mesnetler yetersizse o kalın bakırı saniyeler içinde kağıt gibi katlayıp parçalayabilir. Arıza akımının bu görünmez kırıcı gücü o daha akmadan çok önce baranın mimarisini nasıl dikte ediyor? Peki sen kendi tasarımlarında elektriğin bu görünmez kas gücünü hesaplamalarına nasıl dahil ediyorsun? Bunu bir düşün derim.